Ayrım 10, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 99. Gazeteci dayanışması. Basın toplantımız sadece basında değil, siyasetçiler arasında da ilgiyle izlendi, yorumlandı. Toplantının akislerini o haftaki Akis dergisi şöyle özetliyordu. Basın toplantısının ertesi günü bütün gazeteler, Zafer hariç, hadiseyi büyük başlıklarla haber verdiler. Basın hareketi doğrudan doğruya kendisine karşı girişilmiş bir tetiş, yani terör gösterisi olarak almıştı ve bunda haksız bulunduğu söylenemezdi. Bu bakımdan bilhassa Yeni Sabah ve onun yanında Vatan, hadisede muhabirleri methaldar, yani işe karışmış olmadığı halde güzel bir meslek tesanüdü dayanışması örneği verdiler. İki muhalif parti, CHP ve Hür Parti, alışılmamış süratle meseleyi ele aldılar ve meclisi aksettirdiler. Memleket bundan bahsediyordu. Alakalılar şaşkın hale geldiler. Zira çoluk çocuğu şiddet göstererek korkutacakları ve bir daha köşk civarına uğratmayacaklarını sanmışlardı. Köşkte cereyan eden hadiselerin bütün tafsilatı ve resimleriyle umumi efkara aksetmesi büyük hiddete vesile vermişti. Birinci şube müdürünün hassasiyeti ve sinirliliği asıl oradan geliyordu. Basın burnunu her şeye niçin sokuyordu? Fakat manevra ters netice vermiş, hareket aleyhte olmuştu. O zaman alakalılar hakkında tahkikat açıldı. Rejimin adı demokrasi. Akis ayrıca kendi görüşü olarak şunları da yazıyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı köşkünde cereyan edecek her hadiseden basının haber alması vazifesi icabıdır. Zira Cumhurbaşkanlığı köşkleri bir takım esrarengiz köşkler değildir. Orada tertiplenecek ziyafetler, eğlenceler, davetler şahsi mahiyet taşımadıkça, hatta hususi dahi olsa, gazeteler için havadistir. Birçok memlekette cumhurbaşkanlıklarının basın sekreterleri vardır. Resmi ikametgahta cereyan edecek her hadise sorulduğunda bu sekreter tarafından gazetecilere bildirilir. Tek parti devrinde cumhurbaşkanları şunları şunları yaparlar, gazetelere aksetmezdi. Doğrudur ama o tek parti devriydi. Bugünkü rejimin adı demokrasidir. Bu rejimin sadece adının demokrasi olması dahi Cumhurbaşkanlığı köşkünü basının alaka merkezi haline getirmeye kafidir. Hele bu köşkten gece yarısından çok sonra resmi otomobiller içinde ses ve saz sanatkarları çıkarsa gazetecilerin resim olmak maksadıyla bina civarında dolaşmalarını kendilerine fena muamele için sebep saymamak gerekir. Gazetecilikten biraz anlayan herkesin bunun enteresan havadis olduğunu görmemesi imkansızdır. Bir askeri gözaltı veya hapis cezası. O vakte kadarki sivil gözaltılarımın hikayesi böyleydi. Askeri gözaltılarıma gelince, yani askerler tarafından gözaltına alınışlarıma, bunun uçak kaçırmam gibi ilginç olanlarını daha sonra 70'li yıllarda yaşayacaktım. Ama o sırada askerliğimin başında 1959'un ilk aylarında asker olarak yaşadığım bir gözaltı olayı vardı. Hatta hükümlülük olayı. Çünkü 4 gün idari hapis cezası almıştım ve ceza kesinleşip infaz başlamıştı. Değerli okurlarımla onu da paylaşayım. Önceki kitaplarda belirtmiştim, askerliğim biraz gecikmişti. 1959'un başlangıcında tam 26,5 yaşındayken Ankara'da Ordu Donatım Okulu öğrencisi olmuştum. Artık evli barklı çocuk sahibi bir insandım. Evim Ankara'da Kocatepe'deydi. Daha önce oturduğumuz bahçeli evlerdeki konuttan çıkıp önce Tandoğan Meydanı'ndaki, sonra Olgunlar Sokak sonundaki apartman dairesine geçmiştik. Yedek subay öğrencilerinin okul döneminde geceleri okulun yatakhanesinde yatmaları esas. Evleri Ankara'da da olsa, hatta okulun hemen yanında da olsa, izinler ve hafta tatilleri dışında dışarıda gece yatısına kalamazlar. Kural öyle ama ben o kuralın ciddiyetinin henüz farkına varamamış bir acemi asker öğrenciyken benimle aynı durumda olan arkadaşım Bedi Güray'ın teklifine uymuştum. Daha önce sözünü etmiştim. Biz 1959 yılının 1 Ocağı'nda askerlik yapmaya başlayan gazeteci yedek subay adaylarının üçünün okulu Ordu Donatım Okulu'ydu. Biri Tercüman'da ve Yeni Gün'de birlikte çalıştığımız, sonra Haber Gazetesi'ne geçen Aydın Köker'di. Öteki de Kim Dergisi'nin Ankara bürosundaki çalışma arkadaşım Bedi Güray'dı. Güray'ın bizden ve okuldaki yedek subay öğrencilerinden farklı bir özelliği vardı. Araba sahibiydi. Herhalde ailesinin hali vakti yerindeydi. Bedi Güray'ın bana yaptığı teklif reddedilir gibi değildi. Hafta sonu veya bayram tatillerinden sonraki günlerin sabahlarında okula gelirken arabasıyla geliyordu. Ama arabayı okulun giriş kapısına bırakmıyordu. Okulun binalarının bulunduğu alan çok genişti. Bir kısmı bahçe haline getirilmişti, bir kısmı talim yeriydi. O alanın etrafı da dikenli tellerle çevriliydi. Arabayı o dikenli tellerin okul binalarından görülmeyen bir köşesinde dikenli tellerin dışına park ediyordu. Oradaki teller zaten öteden beri gevşetilmiş tellerdi. Yani birbirine paralel iki telin birini yukarıya, ötekini aşağıya çekerseniz arasından geçebiliyordunuz. Arkadaşım da okul alanına oradan gidiyor, biraz yürüyor, sabah içtimağına yetişiyordu. Bir hafta sonunda hepimiz eve çıkma hazırlığındaydık. Bana "İstersen seni de götüreyim" deyince tabii kabul ettim. Ve eve otobüs veya dolmuşla yola çıkıp araç değiştirerek 1,5-2 saat sonra ulaşmak yerine çabucak ulaştım. O da bundan memnundu. Yoldaki zamanı tek başına geçireceğine, sohbet edebileceği bir arkadaş bulmuştu. O akşam beni eve bırakıp kendi evine giderken pazartesi sabahındaki okula dönüş içinde beni götürebileceğini söyledi. Ondan da memnun oldum. Yaptığımız iş o vakte kadar kurallara çok da aykırı değildi. Gerçi okula giriş çıkış yolumuz biraz değişikti. Onu ön kapılardan değil arkadaki dikenli teller arasından yapıyorduk. Ama okulda kalmamız gereken saatlerde hep okuldaydık. Hafta içi günlerin gecelerinde de. Fakat zaman içinde şöyle bir gelişme oldu. Hafta tatili günlerinde usule uygun olarak yaptığımız o işi bazen tatil günleri dışına da taşırdığımız oldu. Çarptırıldığım idari hapis cezası o yüzden başıma geldi. Meğer okul giriş çıkışında o çeşit usuller uygulandığı okulun askeri idaresi tarafından çok iyi biliniyormuş. Aynı usulleri aynen uygulayan daha birçok öğrenci varmış. Bazıları bunu kendi arabasıyla yapıyormuş. Bazıları da eşlerinin, dostlarının arabalarına binerek. Bu her dönemin başlangıcında böyle olurmuş. İdare buna bir süre müsamaha gösterirmiş. Ama bir gün gelir o müsamahanın artık devam etmeyeceğine, hem de etkileyici bir şekilde gösteren bir cezalandırma tedbiri uygularmış. Bizim dönemdeki o günde işte Bedi Güray'ın teklifini memnuniyetle kabul edip araba seferlerimize başladıktan sonra o seferleri geliştirdiğimiz döneme rastlamış. Ve uygulama. O gün cezalandırma uygulaması şöyle başladı. Sabahleyin takım komutanımız Asteğmen Sedat Bey, mülkiyede birbirine yakın sınıflardaydık, askerliği bir dönem önce başlamıştı, beni çağırdı, başıma geleni açıkladı. Bölük komutanı yüzbaşı Melih Bey'in kararıymış. Melih Bey'le askerlikten sonra arkadaş olacaktık. Bizim olayı da birlikte hatırlayıp değerlendirecektik. Çok çalışkan bir subaydı. Bir yandan hukuk tahsili yapıyordu. Bana 4 gün hapis cezası verilmişti. Hapis cezası alan bir öğrenci daha vardı. Tesadüfe bakın ki o da gazeteciydi. Üstelik bu bölümde biraz önce adı geçen Aydın Köker'di. Çankaya Köşkü olayında birlikte bir sivil gözaltı deneyimi de yaşadığımız eski çalışma arkadaşım. Bu defa da birlikte bir askeri gözaltı deneyimi yaşayacaktık. Aydın 1955-1956 yıllarında Tercüman'da ve Yeni Gün'de çalıştıktan sonra Ankara'da yayımlanan Günlük Haber gazetesine geçmişti. Haber Demokrat Parti iktidarını destekleyen bir gazeteydi. Yeniden birlikte bir soruşturma hedefi olmamızda belli ki mensubu olduğumuz gazetelerin siyasi tutumlarının da rolü vardı. Okul idaresi o disiplin cezasını o gün sadece 2 kişiye uygulayacaktı. Aynı suçu işledikleri bilinen benim araba arkadaşım Bedi Güray dahil daha başkaları da vardı ama onlara dokunulmamıştı. Cezanın başkalarına ibret olması için 2 kişi yeterli sayılmıştı. İkisi de gazeteci olmaları dolayısıyla öğrenciler arasında tanınıyorlardı. Birinin iktidarın karşısında ötekinin iktidarın yanında olduğu da biliniyordu. Bu cezalar okul idaresinin hem kimsenin etkisinde kalmazlığının göstergesi sayılabilirdi, hem de biri muhalefetten öteki iktidardan dengesini tutturarak siyasi taraflara eşit davrandığının işareti olarak algılanabilirdi. Evet, okul idaresinin bize verdiği cezalarda öyle bir denge gözetilmişti. Gerçi benim cezam Aydın'ınkinden fazla olmuştu. Ben 4 gün hapse mahkumdum, o 2 gün hapse. Ama o herhalde bir yanlışlık olmalıydı. Nitekim anlatacağım, hapis sürelerimiz sonradan eşitlenecekti. Cezalar hemen o gün içtima sırasında uygulanacaktı. Nasıl uygulanacaktı? Sedat Asteğmen onu da anlattı ve uygulamaya da bizzat nezaret etti. Yanında da 2 asker vardı. Önce hep birlikte bizim yatakhaneye gittik. Bizim koğuşta hatırladığıma göre 50 civarında yatak vardı. Benim yatağımın başına geldik. Asteğmen dedi ki, bu yatağı hapis yerine varana kadar siz taşıyacaksınız. Tabii yastığı, çarşaf örtüsü, nevresimi, battaniyesiyle birlikte. Baktım yatağa, bu olacak iş değil. Hepsini bir araya getirip sırtıma almam gerekiyor. Birbirlerinden ayrılıp düşmemeleri için de 2 kolumu kaldırıp geriye atarak hepsini birden sımsıkı tutmam gerekiyor. Hani sırt hamallarının kalın iplerle omuzlarını alıp arkalarına sarkıttıkları yastık gibi bir taşıyıcı vardır. Dışa dönük bir merdiven basamağına benzer. Sırttaki eşyanın aşağıya düşmesini önler. Öyle bir şey olsa iş belki kolaylaşır. Yoksa yatak, yastık, çarşaf, nevresim, battaniye takımının hepsini bir arada götürmek çok zor. Taşıma zemini olarak sadece sırt var. Parçaları tutmak için de eller. Onlar da yetmiyor işte. Başarılı bir taşıma düzeni oluşturmaya haydi uğraştım olmuyor. Ama Asteğmen Sedat Bey ısrar ediyor. Başka çare yok, yapacaksınız. Ve ekliyor, çabuk olun, içtima başlayacak. Bu içtima başlayacak sözünün anlamının ne olduğu biraz sonra anlaşılacaktı. Sırtımızda çarşaf, yastık, nevresim, battaniye falan, içtima halindeki birliklerin önünden o yükü taşıyarak geçit resmi yapacaktık. Aydın Köker de benimle beraber aynı hapishanede yatacakmış ama onu görememiştim. O da herhalde başka bir subayın nezaretindeydi. Benim gibi kendi yatak takımını dağıtmadan taşımanın çaresini arıyor olmalıydı. Onun da o yolu bulabildiğini sanmıyordum. Zaten 5-10 dakika sonra resmi geçidimiz başlayınca durum belli oldu. İkimiz de o konuda başarılı değildik. Ben o vakte kadar ki kendi durumumu anlatmaya çalışayım. Yatakhane katlarının merdivenlerini, o 5-6 çeşitli yatak takımının tümünü bir arada ve sırtımda kalmasını sağlamaya gayret ederek inebildim. Bunu nasıl yapabildiğimi o günde anlamamıştım, bugüne kadar da anlayabilmiş değilim. Çünkü aşağıya inince şunu fark ettim. O şekilde merdiven inmek bir yana, düz yolda yürürken bile 3-5 adımda bir sırtımdan ya yastık düşüyor ya da çarşaf düşecekmiş gibi sallanmaya başlıyor. Çare şu, onları düzeltmek için kolunu arkandan dolaştırıp yastığı veya çarşafı elinin tersiyle tutmaya çalışacaksın. O da her zaman olmuyor. Öyle hallerde sağ olsunlar yanımdaki 2 askerden yardım hamleleri geliyor. Ama Asteğmen benim o cambazlığı o 2 askerin yardımı olmadan becerebilmemi istiyor. Zemin katına ulaştıktan sonra çıkış kapısına yürüdük, kapıyı açtılar, dışarı çıktık, kar yağıyor, hava temiz ama çok soğuk. O arada Aydın Köker de yanıma gelmiş. Gelmiş diyorum. Çünkü başımı yeterince kaldıramayacağım için etrafıma bakamıyorum. Asteğmen söyledi geldiğini. O da benim gibi geçecekmiş bölüğün önünden. İçtima halinde bekleyen bölüğün önüne o şekilde geldim. Havanın karlı ve soğuk olması o yataklı yorganlı yürüyüşümü daha da güçleştiriyordu. Belimin üst kısmını ters L harfinin uzun çizgisi haline gelmiş gibi hissediyordum. Kısa çizgi ise yani bacaklarım kısalmış gibiydi. Sırtımda o yatak takımının tüm unsurlarının ağırlığı var. Bacaklar ve ayaklar ise o ağırlığı taşımakta giderek daha da zorlanıyor. Gözlerim yere dönük olduğu için beni veya Aydın da yakınımdaysa ikimizi içtima halindeyken seyreden okuldaşlarımızın sadece ayaklarındaki botlarını görüyorum. Bunlar o zamanlar Ankara'daki Ordu Donatım Okulu'nun yatakhanesinden yerleşkenin öteki ucundaki hapishanesine kadar ki uzun yürüyüşümüzden aklımda kalan ve hafızama yerleşen izlenimler. Bu kitapta sıra o olaydan söz etmeye geldiğinde bir rastlantı sonucu emekli ve değerli büyükelçilerimizden Taner Baytok ile rastlaştım. O da askerliğini aynı dönemde Ordu Donatım Okulu'nda yapmıştı. Bizim Aydın'la birlikteki o yürüyüşümüzü bugünkü gibi hatırlıyor. Ben orada olayın aktörlerinden biriydim. İzlenimlerimi kendi görüp işittiklerime göre anlattım. Tamer ise içtimadaki seyircilerden biri olarak şunları hatırlıyor. Değerli okurlarıma da aktarayım. Diyor ki, haliniz o kadar parlak değildi. Bizi orada içtima halinde tuttular sizin halinizi görebilmemiz için. Bu manzarayı memnunlukla izleyen bölük komutanı Melih Yüzbaşı'ydı. Sizin hapishaneye götürülüşünüzü önemli bir zafer kazanan ordunun komutanı gibi gururla izliyordu. Evet, yatak yorgan, yastık taşıtma operasyonu o gün Ordu Donatım Okulu öğrencileri için hazırlanmış bir ibret sahnesiydi. Bununla tüm öğrencilere, okulun kurallarına uymazsanız başınıza neler gelebilir, görün işte deniliyordu. O yürüyüşten sonra içinde olacağımız sahnede gene bir ibret sahnesiydi. Okul yerleşkesi içinde ana binaya hayli uzak bir köşedeki etrafı karlarla kaplı hapishane beton ve tahtayla yapılmış büyük bir kulübe gibiydi. Kapısını açınca tavanı hayli yüksek olan odaya giriyordunuz. Ortasında bir soba vardı. İçinde odun ve tahta yakılıyordu. Bir köşesine yakılacak odunlar ve tahtalar yığılmıştı. Sobanın dumanları tavana doğru dik olarak yükselip sonra duvara doğru dirsek yaparak üstteki bir pencereye delen borulardan geçiyor ve kulübe dışına çıkıyordu. O çıkış yerinin yanında bir pencere daha vardı. Oradan izliyorduk. Dumanların bacadan çıkıp karların içine karışmasının manzarası güzeldi. Ama içerisi o manzarayı zevkle seyretmeye müsait değildi. Sobanın başında bir er vardı. Adı yanlış hatırlamıyorsam Mehmet'ti. Onun da bir cezası varmış ama bizim gibi subay adayı öğrencilere yardım etmeyi de iş edinmişti. Sobayı o yakıyordu. Geri kalan zamanda da sobanın karşısındaki sandalyeye oturup ellerini ısıtıyordu. Çünkü içeride soba olsa da hapishane odamızın her yeri yeteri kadar sıcak olamıyordu. Yataklarımızın yapılmasına da o yardım etti. Aydın'da da bende de o uzun yürüyüşten sonra artık başka iş yapacak hal kalmamıştı. O yardımdan çok memnun kaldık. Ayrıca çay da yapıyordu. Yaptı içtik. Hapishane hayatımız böyle başladı. Daha sonra oraya başkaları da geldi. İlk iki günümüz çay içip sohbet etmekle geçti. Belirtmiştim, ikinci günün sonunda Aydın'ın cezası doluyordu. Benim cezam 4 gündü. Ama bana o arada son 2 günümün affedildiğini bildirdiler. Aydın'la birlikte çıktık. Eşyamızın yatakhaneye geri götürülmesini artık bizden beklemediler. O işi okuldan gönderilen görevliler yaptı. Evet, benim 1960'ın 7 Mayıs 1960 gününde sorgulanmak için çağrıldığım sıkı yönetim mahkemesine gitmeden önceki yıllarda sivil ve askeri makamlar önünde edindiğim gözaltı deneyimlerim bundan ibaretti. Tutuklanma, ev araması, kitap müsaderesi, gözü bağlı sorgulama gibi sivil ve askeri uygulamaların örneklerini asıl 1970'li yıllarda yaşayacaktım. 1960'ın Mayıs ayında ise Ankara'da 555K sonrasında çağrıldığım sıkı yönetim idaresinde ne gibi bir muameleyle karşılaşacağımı, muamelenin o deneyimlerimin hangisine benzeyeceğini düşünüyordum. Çok şükür, hiçbirine benzemedi. 10. ayının sonu, sayfa 106.